Bugünün vaaz metni Matta kitabının 11. bölümünde bulunmaktadır. Matta 11 ayetler 20'den 24'e kadar. Kutsal kitaptan sayfa 1207. 1207. Ayağa kalkıp Rabbin sözüne kulak verelim. Matta 11, 20. ayetten başlayarak. Sonra İsa, mucizelerinin çoğunu yapmış olduğu kentleri, tövbe etmedikleri için şöyle azarlamaya başladı. Vay haline ey Horazin! Vay haline ey Beytsaida! Sizlerde yapılan mucizeler Sur ve Sayda'da yapılmış olsaydı, çoktan çul kuşanıp kül içinde oturarak tövbe etmiş olurlardı. Size şunu söyleyeyim. Yargı günü sizin haliniz Sur ve Sayda'nın halinden beter olacaktır. Ya sen ey Kefarnahum, göğe mi çıkarılacaksın? Hayır, ölüler diyarına indirileceksin. Çünkü sende yapılan mucizeler Sodom'da yapılmış olsaydı, bugüne dek ayakta kalırdı. Sana şunu söyleyeyim, yargı günü senin halin Sodom bölgesinin halinden beter olacaktır. Ya Rab, bizi gerçekle kutsal kıl. Senin sözün gerçektir. Amin. Ginnesar Gölü'nün kuzeybatı tarafında, tepelerin arasında boş bir ara vardı. Oraya giden eski bir kentin tarihi kalıntılarını görebilirdi. Yıkılmış surların bazı taşları, birkaç sütun parçası. Horazin kentinin kalıntıları bunlar. Aynen Ginnesar Gölü'nün kuzey kıyısında, Şeria Irmağı'nın doğusunda Beytsaida'nın bulunduğu yer vardır. Ama kıyı boş, sağlıksız, zararlı bir batak. Başka hiçbir şey yok. Oraya 100 sene önce giden biri böyle yazıyor. Oraları böyle buldu. İsa'nın konuştuğu bu kentleri gerçekten yoktu. Günümüzde de durum aynı. Horazin ve Beytsaida. Matta bize diyor, bunlar İsa'yı gördüğü yerler, İsa'yı tanıdığı yerler. İsa'nın mucizelerinin çoğu oralarda yapıldı. Şimdi İsa bu kentleri iki başka kente karşılaştırıyor. Sur ve Sayda. Bunlar neler? Öyle kentleri tanıyor musunuz? Bunlar İsa'nın zamanında yabancı, Yahudi olmayan putperest kentleriydi. Bugünkü Lübnan'da hala duruyor ama. Ve Peygamber Zekeriya mesela Sur kenti hakkında böyle yazmıştır. Sur kendine bir kale yaptı. Toprak kadar gümüş ve sokaktaki çamur kadar altın biriktirdi. Yani böyle zengin, harika bir kentler idi. Ve bu zenginlikler herhalde oradakilerin putu oldu. Jani putperest kendler amahaladurujor. Isanin muutiselerini gören bukendler joktur. Iki kent taha önümüze geliyor. Kefarnahum. O meresiidi. Kefarnahum kutsal kitapta pirkat stefa önümüze geliyor. İsa orada oturuyordu. İsa'nın babasının evinden ayrıldıktan sonra, anne babasının evinden ayrıldıktan sonra onun kendi evi oradaydı, Kefarnahum'dan. Ve İsa selile bölgesinde dolaştığı zaman hep Kefarnahum'a döndü. Orada bulundu. Demek ki İsa'yı en iyi tanıma ihtimalına sahip olanlar oradakiler idi. İsa'yı tanımak mümkün ise oradakiler için mümkün idi. Onların zaten fırsatları çoktu. İsa'nın yaptıklarını gördüler, sözlerini duydular. Ama İsa Kefarnahum kenti hakkında pek güzel sözleri söylemiyor. Horazin ve Beitsaida gibi Kefarnahum'da azarlıyor. Gerçekten Yuhanna İncili'nin başında bulunan sözler yerine gelmiştir. Allah'ın tek oğlu kendi yurduna geldi ama kendi halkı onu kabul etmedi. Kefarnahum'da böyle idi. Bir daha kent. Sodom. Onu nereden biliyoruz? Eski antlaşmadan, yaratılış kitabından o kenti tanıyoruz. Demin o kent ile ilgili bir şeyler duyduk eski antlaşma okumasından. Biz Sodom kentini öyle biliyoruz. İsa'nın zamanındaki Yahudi halkı da aynı şekilde biliyor. Bir günahla dolu kent varsa onun ismi Sodom'dur. Bütün günahlar orada oturuyor. Günahla dolu kentlerin örneği Sodom'dur. Kutsal kitapta. Orası İsa'nın evi değildi. Orası günahın evi idi. Belki de en açık bir şekilde bütün bu günahlar yaratılış kitabının 19. bölümünde önümüze geliyor. Yani bu okuduğumuz ayetlerden sonraki olaylarda. Bu kentte insanların nasıl eşcinsellik ilişkilerde açıkça yaşadıklarını görüyoruz ve bütün her şeyi ne şekilde yaptığını oradan okuyabiliyoruz. Genelde bunları dile getirmekten bile vazgeçmeyi tercih ediyoruz. Gerçekten yok edilmesini hak eden bir yer. Ama İsa ne diyor? Kefarnahum'un sonucu, Kefarnahum'un yargıkynündeki halı, Sodom bölgesinin halinden daha da beter olacaktır. Yani kimin durumu beter? Kimin durumu daha iyi? İnsanların arasında kim kötü durumda, kim iyi durumda bulunuyorlar? Sanırım genel düşünce, bizim de aramızda belki genel yaygın bir düşünce şöyledir. Yani hayatını iyi ve güzel bir şekilde geçiren insan onun durumu iyidir. Ama hayatında çok ağır günahları bulunan bir insan, onun durumu daha kötüdür. Değil mi? Genelde böyle düşünüyoruz. Ve tabii ki bir şekilde haklıyız böyle düşünürken. Günah kötü bir şey değil. Günahtan kaçmak, günah işlememek doğru ve yapmamız gereken bir şeydir. Ama İsa burada sanki tam tersisini, aksını bize gösteriyor. Peki bu genel düşüncenin yanına bir iki başka düşünceyi koyabiliriz. Belki de Hristiyanlar olarak, imanlılar olarak şöyle düşünebiliriz. Yani İsa Mesih ile tanışmış olanların durumu daha iyidir. İsa'yı bilenlerin, İsa'yı tanıyanların durumu daha iyidir. İsa'yı hiç tanımayanların durumu ise daha kötüdür. Öyle değil mi? Bu da bize doğru geliyor, böyle bir düşünce. Ve bir yandan haklıyız böyle düşünürken. İsa'yı tanımak tabii ki iyidir. Onu tanımamak kötüdür. Kurtarıcısından habersiz olmak, habersiz kalmak bizi cennete değil cehenneme götürür. Ama bu ayetlerde İsa'nın söylediği bunlardan, bu iki düşünceden hiçbiri değildir. İsa'nın söylediği bu genel düşünceden ve bu imanlıların düşüncesinden bir daha başkadır. Onun sözü şudur. Rabbin sözünü duyan, yani habersiz olmayan bir insan, Rabbin sözünü duyan ama iman etmeyen. Sözlerini duymuş olan ama imanla kabul etmeyen, onun durumu en beterdir, en kötüsüdür. Ve İsa tam bunun için bu kentleri azarlıyor. Tövbe etmedikleri için İsa onlara böyle sert bir şekilde konuşuyor. Onlar kurtarıcısıyla tanıştılar. İsa'yı gördüler, onun sözlerini duydular ama iman etmediler. İsa'dan vazgeçtiler. Bunun için onların durumu en zavallıdır. Çünkü bundan sonra artık onları kurtaracak başka biri yoktur. Bundan sonra günahlarından arınmak için kime gidebilirler? İsa'ya gitmezlerse kime gidebilirler? Ebedi yaşama kavuşmak için kime sığınabilirler? Gerçekten İsa'nın Yeruşalim'e söylediği sözler onlara da uygundur. Seni de, bağrındaki çocukları da yere çalacaklar. Sen de taş üstünde taş bırakmayacaklar. Çünkü Allah'ın senin yardımına geldiği zamanı fark etmedin. Allah'ın sana yaklaştığı zamanı fark etmedin. Peki İsa'yı hiç tanımayanların durumu daha iyi mi? Onlar da tabii ki bilmedikleri, tanımadıkları kurtarıcıya sığınayamazlar. Yani onların durumu aynen kötü. Yine de bir şekilde daha iyidir. İsa'yı tanımadıkça onların durumu daha iyi. Çünkü İsa daha onlara gelecek. Müjde bütün uluslara duyurulacak. İsa'yı henüz reddetmediler. Onların fırsatı daha gelmektedir. Ve İsa gerçekten Sur ve Saida kentleri hakkında konuştuğu zaman gelecekte yapacaklarını da biliyor. Ve Matta kitabının 15. bölümünde görüyoruz. İsa oralara gidiyor. Bu Sur ve Saida bölgeleri, onlar yabancı bölgeleriydi. İsa'nın oralara gitmesi için aslında sebebi yoktu. İsrail halkı için gelmişti. Kendisi de oradayken şöyle dedi. Ama İsa yine de oraya gitmek istedi. Dinlenmek için oraya kaçmış gibi bize görünüyor kelamda. Ama aslında İsa'nın bir sebebi vardı. İsa'nın orada bir hedefi vardı. Bir tek aile için oraya gitti. Orada dul bir kadın yaşıyordu. Hasta bir kızıyla birlikte. İsa onlara gitti. Annesinin yalvarısına cevap verdi. Kızı iyileşti. Hatta bu yabancı putperest halktan gelen kadının imanını büyük ve güçlü gördü. Yani İsa gerçekten oralara geldi. Sur ve Saida'nın durumu sonuçta daha iyi oldu. Oralardan kurtuluşa kavuşan insanlar bulundu. Yani sonuç olarak ne dememiz lazım? Birincisi, günah. Günahta yaşamak. Tabii ki her zaman yanlış ve kötüdür. Ama aynı zamanda bu günahlardan bizi kurtaracak İsa'yı reddetmek daha da kötüdür. Çünkü günah karları kurtaran tek kişi odur. İsa iyi insanları kurtarmaya gelmedi. Günahkarları kurtarmaya geldi. Ve şimdi tövbe etmeyen, kendi halkından gelen bu komşularını azarlıyor. Tövbe etmedikleri için onları azarlıyor. Peki, şunu sormamız lazım. Bu tövbe nedir? Tövbe edebilelim diye tövbe nedir sormamız gerekiyor. Tövbe nedir? Belirtmek isteyen var mı? Kazım abi. Günahtan dönmek, itiraf etmek. Evet. Bir sözlüğe bakıyorsanız, tövbe ne demek? Ya da sokakta karşılaştığı herhangi bir insana soruyorsanız, tövbe ne demek? Tam böyle bir cevabı vermez sanırım. Ben birkaç sözlüğe baktım. Tövbe nedir? Ve genelde tövbenin anlamı şudur. İnsan işlediği bir hatadan, suç veya günahtan pişman duyup bir daha yapmamaya karar veriyor. Yani insan bir günah işliyor, pişman oluyor, bir karar veriyor. Artık yapmayacağım. Genelde tövbenin anlamı budur. insan günah işliyor, bir hata işliyor, pişman duyuyor ve bir karar veriyor, artık yapmayacağım. Ama Kazım abinin de söylediği gibi, Hristiyan anlamı, tövbenin kelamda belirtilen anlamı tam aynı değildir. Vaftizci Yahya tövbe hakkında çok konuştu. Mesih'in gelmesini duyurdu. Tövbe edin, göklerin egemenliği yaklaşmıştır, dedi. Tövbe edin, göklerin egemenliği yaklaşmıştır. İsa Mesih gelince, vaftizci Yahya böyle bir sözlerle halka seslendi. Tövbe edin, çünkü Mesih yaklaşıyor. Hatta yaklaşmıştır. İsa da aynı çağrıda bulundu. Tövbe edin çünkü göklerin egemenliği yaklaştı. Tövbe edin, müjdeye inanın. Sözlükler müjdeye inanmamız hakkında bir şeyler konuşmuyor. Ama İsa tövbe hakkında konuşunca, sadece tövbe değil, iman hakkında da konuşuyor. Yani bunlar birbirine bağlı bir şeylerdir. Hem de elçilerin işlerinden okuyoruz. Elçilerin duyurdukları şöyle idi. Günahlarınızın silinmesi için tövbe edin ve Allah'a dönün. Öyle ki Rab size yenilenme fırsatları versin. Tövbe edin, Allah'a dönün. Yenilenmesinin fırsatı böylece geliyor. Hem de elçi Petrus onlara şu karşılığı verdi. Tövbe edin, her biriniz İsa Mesih'in adıyla vaftiz olsun. Böylece günahlarınız bağışlanacak ve kutsal ruh armağanını alacaksınız. Burada tövbe, vaftiz ve günahların bağışlanmasına bağlanıyor. Görüyoruz, tövbe genel anlamında bildiğimiz tövbe kelamda tek başında gelmiyor. Evet, günah işledikten sonra pişman duyuyoruz, pişmanlık duyuyoruz, pişman oluyoruz. Ve bir şekilde bundan kurtulmamız lazım. Ama nasıl kurtulalım? Sorumuz budur. Ve kutsal kitap bu tövbe hakkında konuşunsa özel bir sözcüğü kullanıyor. Grekçesi metanoia. Metanoia. Bu sözcüğün anlamı insanın düşüncelerin değişmesidir. Sadece bazı düşüncelerin değil, bütün düşünme şeklinin değiştirilmesi demek. Hem de bambaşka yöne dönmek, bambaşka bir şekilde yönelmek demek. Yeniden yönelmek demek. Yani biz gerçekten tövbe etmek istiyorsak, bizim düşünme şeklimizin değişmesi lazım. Hayatımızın yeniden yönelmesi lazım. Bu da nasıl oluyor? İsa bu yeni yönü gösteriyor. Tövbe edin, müjdeye inanın. Yani burada iman söz konusu oluyor. Gerçek tövbe insanın kendi kararıyla olmuyor. İnsanın kararıyla gerçekleşmiyor. Çünkü biz kendi günahla dolu varlığımızı değiştiremiyoruz. Günahlarımızı silemiyoruz. Kendimizi iyileştiremiyoruz. Denemek istiyorsan dene. Bir hafta boyunca günah işlemeden yaşamaya çalış. Çabuk öğreniyorsun. Bu olmaz. 10 emire bak. Bunlardan sadece bir tanesini seç. Herhangisini seç. Onun anlamını derine kadar öğren ve yerine getirmeye çalış. Bir hafta boyunca bunu dene. Ondan sonra bana dön. Oldu mu? Soracağım. Sanırım olmadı. Yoksa belki derine kadar onun anlamını henüz öğrenmemişsin. İyi niyetin varsa da senin gücün yetmez. Benimki de yetmez. İnsan günah işlemekten kendini kurtaramaz. Ne kadar tövbe ederse de kurtaramaz. Ne kadar güzel ve güçlü, kararlı şekilde, samimi bir şekilde kararlar verse de olmaz. Çünkü günahların bağışlanmasına, tamamıyla silinmesine ihtiyacımız var. Ve İsa diyor, tövbe edin, müjdeye inanın. Tamamıyla silinmesine, günahlarımızın tamamıyla silinmesine ihtiyacımız var. Ve İsa Mesih sayesinde günahlarımız tamamıyla siliniyor. Mezmur yazarı diyor, günahımı açıkladım sana, suçumu gizlemedim. Gizlemedim. Rabbe isyanımı itiraf edeceğim deyince, günahımı, suçumu bağışladın. Gerçek tövbe böylece gerçekleşiyor. İsa diyor, düşüncelerinizi değiştirin. Yani gerçekten tövbe edin. Öyle ki artık kendinize değil, kendi yüreğinize, kendi imkanlarınıza, kendi güçlerinize, kendi yapmak istediklerinize değil, İsa Mesih'e yöneliyorsunuz. Onun yaptıklarına, onun yapmak istediklerine, onun gücüne yöneliyorsunuz. Kendinize dayanarak değil, ona dayanarak, ona güvenerek hayata devam etmek, devam ediyorsunuz. Ve böylece, böyle bir tövbeye dayanarak İsa diyor, gidin artık bundan sonra günah işlemeyin. Yani sonuç ve hedef gerçekten budur. Günah işlemeyin. Ama bu sonuca varmamız için, varabilmemiz için kendi kararımız yetmez. Kendi pişmanlığımız yetmez. Günahtan sonra pişmanlık oluyor. Pişmanlık geliyor. Ama Kazım abinin dediği gibi, sonraki adım itiraf olmalı. İtiraf olmalı. Günahlarımızın itiraf edilmesi. Günahlarını itiraf eden bağışlanır. İtiraf edilen günahlar silinir. Bir yede saklanmış günahlar Allah'ın gözünden kaçmaz. Günün birinde açığa gelir. Sadece pişman olmakla, tekrar günah işlememekle ya da böyle bir işlememeye karar vermekle iyi yaşama kavuşmak istiyorsak, bu asla olmuyor. Sadece ümitsizliğe düşüyoruz. Denedim, olmadı. Ne kadar yaparsam da elimden gelmiyor. Ama tekrar aynı günahlarımız varsa da bunları Mesih'e getirirsek, itiraf edersek, o günahlarımızı bağışlamaktan vazgeçmez. Onun affı, onun lütfu tükenmez. Gerçek tövbenin, iyileşmenin kaynağı buradadır. Ve böylece bu iki tövbenin büyük farkını umarım görüyoruz. Yani bu genel anlamında dünyanın anladığı tövbenin ve Allah'ın istediği ve beklediği tövbenin farkı nedir? Bu genel tövbe, bu insanın yaptığı bir şey, insanın yapmaya çalıştığı bir şey. Ama bu asıl tövbe, bu insanın kendiliğinden yapamadığı ama Allah'ın kendisinin bizim yüreğimizde gerçekleştirdiği bir şeydir. Bunu sen yapmıyorsun, Allah yapıyor. Bunun için o bizleri bugün de bir araya çağırıyor, günahlarımızı itiraf etmeye, lütuf sözünü kabul etmeye. Bugün bizleri yine kutsal sofraya çağırıyor, günahlarımızın bağışlanmasını kabul etmeye. Günahlarımızdan gerçekten kurtulmaya, arınmaya. Çünkü Allah'ın sözü ebedidir. Ve o diyor, günahlarımızı itiraf edersek, güvenilir ve adil olan Allah, günahlarımızı bağışlayıp, bizi her kötülükten arındıracaktır. Amin.